Babam öldüğünde ağlamadım. Iris Galey.
Ayrım 26.
Hem de memnuniyetle. Güzel ve hafif bir yemekten sonra her zamanki gibi etrafımızdakileri unuttuğumuz dansımıza daldık. Claire de geceleyeceğimi söylemek için anneme telefon ediyordum. Onun yaylı yatağını çıkardık ve ben çok yorgun olduğum için rahatsız olduğuna hiç dikkat etmeden uzun ve derin bir uykuya dalıyordum. Claire'in dairesinin kocaman bir terası vardı ve biz kahvaltıyı ertesi sabah orada yapıyorduk. Biz ay çöreği yerken terastaki çiçekler arasındaki kuş küvetinde cıp cıp eden güvercinleri izliyorduk. Oradan Ren nehrinden geçen gemileri dahi görebiliyorduk. Bazel'de kendi evimdeymişim gibi hissettiren bir duygu aldı beni ve ben böyle bir arkadaşım olduğu için minnettardım. Saat 12'de şimdi okula giden kızımı alacaktım. Öğlene kadar Claire terasında yardım ediyordum. Bitkilerini keserken ona bunu nasıl becerdiğini bilmiyorum. Bütün bir hafta o eski küçük bir oda çalışıyorsun. Her öğlen eve geliyorsun. Tüm hafta sonunu bitkilerinle geçiriyorsun ve bir sürü ilginç şey yapacak zamanı da bulabiliyorsun diyordum. Ben bitkilerimi ve kuşları seviyorum. Onlar benim 40 yıl çalışıp emekli ve özgür olabilmek için uğraştığım zamanı kısmen telafi ediyorlar. Sadece 7 yıl. Buradan enerji alıyorum. Bir odaki işimden hep nefret ettim. Fakat savaştan sonra başka seçim şansım yoktu. Aileme destek olmak zorundaydım. Şimdi de anneme ve kız kardeşime, ama az kaldı başarmama. Buna nasıl sevindiğimi bir bilsen. Nihayet zamanımla istediğimi yapabileceğim. Sabredemiyorum bile. Ondan etkilenmiştim. Bunu kendimden asla bekleyemezdim ve fark ettim ki Claire annemle aynı yaştaydı. Ben hala balkonun korkuluklarından sarkan Claire'e el sallayarak Topolinom'la yola koyuldum. Kendimi öyle rahatlamış hissediyordum ki sanki tüm dertlerimi orada yukarıda bırakmıştım. Beni seven, kendisine güvendiğim ve konuşabildiğim o harikulade arkadaşımdı. Onun fikirleri benim için önemliydi ve onun düşünceleri bana Ivo ile yaptığımız konuşmaları hatırlatıyordu. Onu o zamanlardan beri öyle özlemiştim ki. Ve şimdi Arlette ile dolu bütün bir hafta sonu vardı önümde. 16. Küçük kızımı özlüyordum. Stüdyomda tek başıma ısınmaya başlıyor ve keyifsiz keyifsiz birkaç alıştırma yapıyordum. Bir pazartesi günü sabahın erken saatleriydi ve alt kattaki oda soğuktu. Oscar Peterson'ın gece treninden bana ait olan bölümü hazırlıyordum. Bu benim keyifsizliğe karşı en iyi reçetemdi. Ağır ağır odayı çapraz ölçüyor, dolaşmaya başlıyordum. Sıçrıyor, kayıyor, sonra adımlar, zıplama, sıçrayış. Odanın ortasındaki bir minderin üzerinde yer alıştırmaları yapıyordum. İleri yuvarlanma, takla. Esniyor, geriliyordum. Ve birden akmaya başlıyordum. Vücudum uysal enstrümana dönmüştü, bana değil, müziğin ritmine uyuyordu. Ritim, yeni teknik ve gelişmelerle bedene ve ruha nasıl etki yapabiliyordu? Tüm bunları öğrencilerime öğretmek bir zevkti. Onlar paralarıyla benden iyi bir vücut çalışması bekliyorlardı. Bu onlara da zevk vermeliydi. Tek tek gelmeye başladıklarında ve selamlaştığımızda onların buraya enerji depolamaya gelmeleri beni rahatsız etmiyordu. Zira bu esnada benimki tükeniyordu. Aksine sevincimi onlarla paylaşmaya can atıyordum. Onlarla serinletici bir şelaleye dalar gibi ritme dalmak istiyordum. Saat 12. Müzik bitmiş ve herkes gitmişti. Yorgundum. Dün Arlette'yi geri götürdükten sonra uykusuz bir gece geçirmiştim. Bunu şimdi fark ediyordum. Saat 4'e kadar boş olduğum için parkın karşısında köşedeki kafeye gitmeye karar veriyordum. Ben orada bir şeyler yemek ve bir sonraki bölümü hazırlamak istiyordum. Tam dalmıştım ki yandaki garajdan gelen motor gürültüsüyle ürktüm. Bir Ferrari, içerisinde atletli genç bir adam görüyordum. Gıcırdayan lastikleriyle benzin pompalarının etrafında turluyordu. Diğer araba tamircileri durup garajda ona bakıyorlardı. Tabii ki sık sık böyle bir araba olmuyordu ellerinde. Şoför gösterisini bitiriyordu ve ben de işime dalıyordum ki yeniden o gürültüyle ara vermek zorunda kaldım. Sinirli sinirli başımı kaldırdığımda yan masadaki genç bir adam "Bunun ille de olması mı lazım?" diye konuşuyordu. Ben ona bakıyordum. "Biz tanışıyoruz," diyordu o. "Yıllar önce bir kez karşılaşmıştık. Siz eşiniz ve bebeğinizle bir apartmanda oturuyordunuz. Benim adım Schmidt, Sam Schmidt." Affedersiniz ama hatırlayamadım. Üzgündüm fakat gerçekten hatırlayamıyordum. Biz bir akşam bir davette tanışmıştık. Bir sürü insan vardı fakat siz hatırımda kaldınız. O zamandan sonra sizi çeşitli defalar Basel'de gördüm. Sizi yeniden tanıyamadığım için üzgünüm. Umarım beni kaba biri sanmadınız. Bana masama oturup oturamayacağını soruyordu. Kalktığında ve ben onu bütünüyle görebildiğimde bir an için içimde bir ses bana "Bu o işte. Geleceğin orada, kaderin, huzurun" diyordu. O nadir, açıklanamaz olaylardan biriydi. Bir hayal miydi? Geçici bir keyif mi? Basit çözümler ümidiyle taşınan? Ya da safi fantazi ürünü mü? O oturduğunda bu düşünceleri koruyordum. Benden daha büyük değildi. Gözlük taşıyordu ve kocaman bir bıyık iki taraftan yukarıya doğru kavis çiziyordu. Boyu posu heybetliydi. Güvenilirlik, dostluk ve akıl saçıyordu. Ondaki herhangi bir şey bana güvenli limanı, fırtınadaki barışı ve huzurun yerini bulduğum hissini veriyordu. Ne oluyor Allah aşkına? Ne hayaller kuruyordum böyle? Ben fotoğrafçıyım. Şimdi oldukça yorucu bir siparişten geliyorum. Bir maden işletmesinde yeni işletme kataloğu için resim çekmem gerekiyordu ve bu ağır teçhizatımla merdivenlerde aşağı yukarı hareket etmek zorundaydım. Aşağısı boğucu sıcaktı. Öyleyse dedim, yukarı çıkmadan önce kendime şöyle soğuk bir bira ısmarlayayım. Şuradaki evde oturuyorum. Atölyem yukarıda gökdelende. Çok ilginç. Bir fotoğrafçının elbette çok yönlü olması gerekir. Doğru, ama fotoğrafçılık rutin de olabilir. İnsanın ekmeğini kazandığı her günlük bir iş. Bu daha çok can sıkıcı. Fakat sıra dışı, alışılmamış siparişler de var. Gelecek hafta mesela Kuzey Afrika'ya, Libya'ya uçuyorum. Michigan Üniversitesi'nin orada Apollonia adlı bir yerde Sirene yakınında arkeolojik bir kazısı var. Ben de fotoğrafçı olarak orada olmak istedim. Tüm masraflarım ödenecek. Alacağım para da çok iyi. İnsan bağımsız olunca bu çok faydalı oluyor. Aa, bu çok heyecanlı. Arkeolojik bir kazı. Muazzam olmalı. Yüzyıllardır gömülü oldukları yerden çıkarılan eşyaları gören ilk insan olduğunu bilmek. Öyle. İlk önce bu eşyaların topraktan çıktığı haliyle resmi çekiliyor ve daha sonra da tamir edildikten sonra. Ancak çok seviniyorum buna. Amerika'dan üniversiteli insanlarla çalışmak hep zevkli olur. Bunu daha önce de yaptınız mı? Evet, ben Michigan ve Princeton Üniversitelerinin Tıh Çölü'ndeki St. Catherine Manastırı'nın keşif çalışmalarında da fotoğrafçıydım. 5 ay sürmüştü ve oradakilerle iyi arkadaş olmuştuk. Bu dönem hayatımın en ilginç dönemlerindendir. Ne muazzam bir fırsat. Evet, daha sonra başka bir fotoğrafçıyla tüm Afrika'yı dolaşmıştım. Harikuladeydim. Öyleyse harika bir mesleğiniz var ve elbette canlı, hareketli bir yaşamınız. Seyahat etme imkanı olan insanları hep gıpta etmişimdir. O kadar da sık olan bir olay değil bu. Bana biraz da kendinizden bahsetsenize. Bebeğiniz şimdi kaç yaşında? Bebek 8,5 yaşında. Ben boşandım ve jimnastik öğretmeni olarak çalışıyorum. Stüdyom hemen şurada köşede. Öyleyse sizde birçok şeyin değişmiş olması lazım. Bu da ilginç bir iş olmalı. Evet, pek seyahat edemememe rağmen hoşuma gidiyor. Akşam okulunda da İngilizce dersi veriyorum. Nasıl oluyor bu? İyi İngilizce konuşabiliyor musunuz? Evet, Yorkshire'da 4 yıldan uzun bir süre okula gittim. İngilizceyi Almanca'ya tercih ediyorum ve İngiltere'de daha çok hoşuma gidiyor. Niçin artık orada yaşamıyorsunuz? Çünkü insanın her zaman her istediği olmuyor. Komik. Ben de İngilizceyi daha severek konuşuyorum ve kuvvetli bir Amerikan aksanıyla İngilizce olarak konuşmaya devam ediyordu. Öyleyse İngilizce konuşabiliriz. Yıllardır böyle bir imkanım olmamıştı. Onun gülümsemesini onaylıyor ve yanıtlıyordum. Elbette. Harika bence. Siz tıpkı bir Yankee gibi konuşuyorsunuz. Fotoğrafçı, yukarı gelip atölyemi görmek istemez miydiniz diyordu jimnastik öğretmenine. İngiliz mizahının laubali ile aramızda iyi bir anlaşma doğmuştu. Öyle ki tekrar gülmek zorunda kalıyorduk. Atölyeyi görmeyi isterdim diye yanıtlıyordum. Fakat bitirmem gereken iki dersim var. Daha sonra boşum fakat anneme et götüreceğime söz verdim. Çok uzak mı? Orada yemeğe kalmak zorunda mısınız? Ben epeyce dikkatli olmuştum ve onunla çıkmadan önce dairesini görmemin daha iyi olacağını düşünüyordum. Bana sorma niyeti olacak olursa, Zira onun çevresi ve yaşam stili sayesinde hakkında daha çok bilgi edinirim ümidindeydim. İki dersimden sonra et almaya gitmeden size çabucak bir uğrayabilirim ve sonra eve giderim. Annem Bininger sokakta oturuyor. Sanırım yemeğe kalmamı bekliyordur. Ben hafta sonunu kızımla onlarda geçirdim ve benimkiler çok hatır şinastırlar. Yani onlara bunu borçlu olduğumu sanıyorum. Onlar çok tuhaftırlar. Kalkıyorduk ve ben stüdyoma gidiyordum hazırlıklarımı yapmak için. O dersler iyi geçiyordu. Toplarla yeni alıştırmalar yapıyor ve hareketli deneylerle bitiriyordum. Sam'le yeniden görüşmeye fevkalade seviniyordum. Asansörle son kata çıkmam gerekiyordu. Sonra oradan da bir merdiven daha yukarıya ve sonra da düz çatıya yukarı. Orada kırmızı bir ok kapıyı gösteriyordu. Sam Schmidt'in fotoğraf atölyesi. Ben kapıyı çalıyordum. O gözleri ışıldayarak kapıyı açıyordu. Kuvvetli bir kimyasal çözelti kokusuyla yeni pişmiş kahve kokusu karışıyordu. Gerçi kahve kokusuyla ev ortamını birbiriyle bağdaştırıyordum. Ama çocukluğumdan beri midem bulanmadan kahve içemiyordum. O bana bir portakal suyu ikram ediyor ve etrafı gösteriyordu. Penthouse'un çevresinde oldukça geniş bir balkonu vardı. Tüm Basel görülebiliyordu. Manzara harikaydı, hatta komşu kiremit çatılar bile güzel görünüyorlardı. Atölye oldukça genişti ve beyaz dekore edilmişti. Her tarafta lambalar, gümüşümsü yansıtıcılar, elektronik flaş lambaları, kocaman renkli kartondan rulolar, fon olarak kullanılan merdivenler, stativler, köşede bir yerde kaybolmuş gibi bir deri koltuk ve önünde televizyon vardı. Ben seni orada tek başına otururken canlandırıyordum kafamda. Atölyenin yanında büyük bir mutfağı olan oturma kısmı vardı. Karanlık oda tab masasıyla. Oturma odasında yazı masası vardı. Evrak dosyası ve bir yazı makinesi bunun sağında bir köşede yatağı duruyordu. Odanın bir tarafındaki duvar boyunca kitaplarla dolu raflar, plaklar ve değerli bir hi-fi seti bulunuyordu. Bir ölü kafatası, bir mısır fesi ve diğer hazineler orada duruyordu. Tüyleri kazınmış bir ayıcık ve yan yatırılmış tek kulaklı bir peluş tavşan da asılıydı. Yazı masasının önündeki duvar kesilmiş gazete yazılarıyla doluydu. Bu adamın içindeki küçük oğlanı iyi tahmin edebiliyordum. Yine o içindeki sesi duyuyordum. Bu o. Yine kendimi kapatıyorum. Bu kadar aptal olmamalıyım. Gururla bana eski bir manastırda bir rahibin ona hediye ettiği ağızla üflenerek hazırlanmış cam şişeler, bedevi bileklikleri, küçük duvar halıları, fotoğraflar gösteriyordu. Hepsi sevgiyle, özenle saklanmış hatıralar. Tıh sahrasındaki manastırda geçen zaman onu derinden etkilemiş gibi görünüyordu. Sürekli bu eski kutsal şehirlerden, bulundukları uzaklıklardan, kayalardan, çölden, gökyüzünden ve sessizlikten bahsediyordu. Bana mimarilerini, ikonalarını ve sanat eserlerini tarif ediyordu. Her sabah saat 4'te nasıl çan sesleriyle uyandığından, ibadet eden rahiplerin can sıkıcı şarkılarından, semantorana vuruşlarından, birbirlerine takılmalarından ve ağız kavgalarından, sadece fazla insani olan zaaflarından bahsediyordum. Semantron bir tür müzik aleti. Onu özellikle etkileyen şey adım başında tarihle karşılaşmaktı. Ekmek pişirme merasiminden, fotoğraf çekimlerinden, deveye binmelerinden, tıh dağından, vadilerden, seraplardan ve bahçelerden bahsediyordu bana. Sözü edilen yanan çalı ve Musa'nın oturduğu kaynak, manastırın 6. yüzyıldan günümüze kadar yerini oluşturuyorlardı. İçilmeden önce kaynaktan alınan suyun kaynatılması gerekiyormuş. En iyi arkadaşlarından biri olan Fred, bir gün bu formaliteden bıkmış, şişeye suyu doldurmuş ve üzerine şöyle bir yazı olan etiketi yapıştırmış. Musa için yeterince iyi olan şey, Fred için de iyidir. Sem'in canlandırışı o kadar ilginçti ki zamana tümüyle unutuyordum ve gitmek için acele etmek zorundaydım. Ben bulabildiğim en iyi bifteyi alıyor, bu neredeyse benim tüm günlük ücretim kadar tutuyordu ve sonra da eve gidiyordum. Arlette'nin vedalaşırken döktüğü gözyaşlarını düşünmemeye çalışarak kendimi geçen hafta sonu birlikte geçirdiğimiz o güzel saatlere konsantre ediyordum. Eve doğru koşuyor, kapı açık olduğu için annemin telefonda söylediklerini duyabiliyordum. Şu doktor vardı, öğretmen, kibar bir adamdı. En iyi mevkide ve o gidip her şeyi mahvediyor yine. Onu anlayamıyorum bir türlü. Yakında 30 olacak. Ne zaman biriyle tanışsa ters gidiyor. Şaşmamalı.
Ayrım sonu.